Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesleği Ekonomi yayınında konuğumuz doçent doktor Özge Öner. Özge Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? Merhaba.
Çok teşekkürler Semih. Siz nasılsınız?
Ben deyim, teşekkür ederim. İlk defa sizi konuk ettik.
Öyle.
Çok sağ olun. Öyle. Yazınızı uzun zamandır takip ediyoruz. Dedik ki Türkiye İstanbul'dayken sizi bir arayalım.
Teveccühünüz, çok teşekkür ederim.
Ne konuşacağız sizinle? Sizinle bugünden başlayıp biraz geriye doğru gideceğiz. Hem politik ekonomik kısmı konuşacağız, hem de bugüne nasıl geldik, bundan sonra neler yaşanacak onları konuşacağız. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi sebeplerinden bağımsız derken herkes sebebini biliyor zaten. Ekonomik bir dağ boğaza veya krizin dibine geldik. Sonra Mayıs'ta ondan dönmeye çalışıyoruz, Mayıs seçimlerinden sonra. Ve herkes biliyordu ki, hatta muhalefet kazansa da AKP kaybetse, şunu biliyordu ki bir bedel ödenmesi zorunlu var. Çünkü çok büyük hata yapıldı. Şimdi hata kısmını bir kenara bırakıp bedel kısmına gelirsek. Bugün bir bedel ödüyoruz. Ve anlaşılan o ki 2025'te bu bedel giderek artacak. Yanlış bir bedel mi ödüyoruz, yoksa ödenmesi gereken bir bedel mi ödüyoruz? Onu sorayım.
Ödenmesi hakkaniyetli olmayan bir bedel ödediğimizi aşken, ancak sizin de dediğiniz gibi yani bu kimin erkin kim olduğundan bağımsız bir şekilde ödenmesi zaruri diyelim bir bedeldi. Benim kaygım ödenen bedelin yekününden ziyade bunun aslında uzun vadede yaratabileceği etkiler. Yani öyle ki bu süreci farklı farklı senaryolar üzerinden aslında dizayn etmek mümkündü. Belki de iktidarın değişimiyle beraber fark yaratabilecek şey de bu olabilirdi. Çünkü sizin aslında her ne kadar şu anda çok istisnai bir şekilde bir seçim takviminde değilmişiz gibi gözükse de mevcut ekonomi programının hali hazırda iktidarı elinde tuta gelmiş bir AKP, daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi seçim takvimine uyumlu hareket etmesi gerektiği sahikiyle dizayn edildiğini biliyorum. O meyanda aslında ödenen bedelin ne kadar ağır bir bedel olduğundan ziyade ben bunun orta ve uzun vadede yaratacağı tahribatla ilgileniyorum ve bu minvalde de doğru bedelin ödenmediğine kaniyim. Onu söyleyebilirim.
Şimdi bedel derken hani faturanın çıktığı sosyal, ekonomik sosyal kesimler için mi söylüyorsunuz, yoksa sektörel bazda mı söylüyorsunuz, hangi açıdan?
Başta sektörel bazda söylüyorum. Ben yani dürüst olmak gerekirse bölüşüm ilişkilerine bakmadan önce dün de sevdiğimiz bir grup genç arkadaşımızın yaz kampında servet üretimi üzerine falan böyle münazara ederken onlara da söyledim. Katılır katılmaz izleyenler de bölüşüm ilişkilerini konuşmadan önce üretim ilişkilerini anlamamız, üretim ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde bina edilmesi lazım. Üretilmemiş bir değerin, üretilmemiş bir varlığın, refahın bölüşümü de zaten mümkün olmuyor, bunu biliyoruz yani ampirik olarak da biliyoruz. Hangi ekolden gelirseniz gelin, bu ya zaten akla yatkın olan şey bu diye düşünüyorum ben. O meyanda ben aslında reel sektöre ilişkin takınılan tutumu çok hunharca buluyorum, öyle söyleyeyim. Para politikasına çok odaklı, maliye politikasının çok geç ve geriden takip ettiği, orta ve uzun vadede aslında reel sektöre dönüp neyin planlandığının hiçbir şekilde dile getirilmediği ve bu minvalde de insanların beklentilerini düzgün bir şekilde oluşturamadığı bir sürece girmiş olduk. Bu tabii ki de ilk başta yani akut süreçte herhangi bir iktisat dersinden bir çocuğu tutun çekip çıkartın. Türkiye'deki vaziyeti tarif edin. Önce bir süre aklı almayacaktır neden böyle olduğunu, ama ona kani olduktan sonra ne yapılmalı diye soracak olursanız şüphesiz ki ilk kertede para politikasında düzgün eylemlere gidilmesi gerektiği, o da faizi yükseltmek ve bu vesileyle talebi sönümlendirmek gerektiğini size zaten söyleyecektir. Yani bunun için çok iyi bir iktisatçı olmanıza, bunun için iktisatçı olmanıza dahi gerek yok. Yani parayla herhangi bir ilişkiniz olsa zaten bunu bilirsiniz. İktidar değişseydi de bu böyle olacaktı. Talebi sönümlendirip bir şekilde piyasayı soğutmaya çalışacaktı kim başa gelirse gelsin. Daha geçen haftaya kadar Mehmet Bey'in ağzından arıza dönük hiçbir şey duymadık. Yani enflasyonu her ne kadar kısa vadede talebe saldırarak sönümlendirmek makul ve gerek koşulduysa yeter koşul değildi. Bunu Mafya Hoca da sıklıkla dile getiriyor. Ben de yazdım. Çünkü yanlış para politikasıyla bozulmuş bir piyasayı para politikasını doğru işletmeye başladığınız zaman toparlayamıyorsunuz. Böyle bir ters mühendisliğe müsaade etmiyor iktisat maalesef. Daha fazlasını yapmanız gerekiyor ve şu anda ben izlenen takvimin de o minvalde sadece talep obsesyonuyla diyeceğim artık izlenmiş bir ekonomi programının ki bir seneye yakın bu böyle devam ede geldi. Doğru strateji olmadığına inanıyorum.
Peki bu strateji yanlışından mı, yoksa iktidarın politik üretme kapasitesinin zayıflamasından mı, veya Onu yapmanın çok daha uzun vadeye ve zor ama neden yapmıyor galiba?
Bir de hiçbir şey bilinmediği için yapılmıyor değil. Berat'la Nebati'li yıllara ilişkin konuştuğumda da onu söylerim. Yani o dönem ben Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki insan sermayesine baktığımda bunu İngiltere ile, İsveç ile, işte Yunanistan'la bir sürü yerlerde arkadaşlarımız, dostlarımız var Merkez Bankalarında kendi ülkelerinde çalışan. Yani Merkez Bankası'ndaki insan sermayesi çok az ülkede bulabileceğiniz bir insan sermayesi. Herkese Hazine ve Maliye Bakanlığı için her şey geçerli. Bir şey bilip bilmemekle alakası yok. Bir kere kadro hareketi yok. Yani bir kadrolar üzerine uzun uzun kafa yorularak dizayn edilmiş politikalar ve bu politikaların aslında senaryo egzersizlerinin doğru yapıldığı bir yönetişim sisteminden zaten bahsetmek mümkün değil. Ya bu arada bu kısmen AK Parti dönemin öncesi için de geçerli bir şeyden bahsediyoruz. Ve fakat bu geçtiğimiz, şöyle söyleyeyim, yani 2013'te başlayıp 2016'dan sonra ivmelenen bir kurumsal kapasite kaybının olduğu aşikar. Ve fakat bunun bilmemekle alakası olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Bey'e sağlanan otonomi, şuraya bir şart düşmek isterim bu arada. Biz şimdi sizinle bu çekimi yaptığımız esnada geçtiğimiz birkaç gündür ortalık yıkılıyor. Evet. Anormal bir vaveyla koptu.
Evet.
Mehmet Şimşek'in istifa ettiği, edeceği vesaire üzerine o tweet atıyor, öbürü bir şey yapıyor falan filan. Şuna şart düşmeyi çok önemli buluyorum. Mehmet Şimşek'in kişi olarak nasıl bir iktisadi vizyonu olduğu ve veya hangi sahiplerle bu pozisyonu kabul ettiğiyle ilgilenmiyorum. Çok agnostik bakıyorum oraya. Ama kendi siyasi bekası veya kariyeri içindir, ama memleket bekası içindir falan. Bunu çok önemli bulmuyorum, dürüst olmak gerekirse. Ölümü gösterip sıtmaya razı edilmemiz itibariyle mevcut ekonomi programına muhalif bir yerden yaklaşmaya devam etmenin de zaruri olduğunu düşünüyorum. Ve fakat bu bizim gibi insanları tamamen siyasi sahiplerle, bilhassa AK Parti'nin içerisindeki Beratçı kanat öyle istiyor diye Mehmet Bey'e saldıran ekiple çok yakınsak bir yerde bırakıyor. Ve bu aslında aklı selim iktisatçıları ve siyaset bilimcileri Mehmet Bey'i de, Mehmet Bey'in ekonomi programını da makul bir yerden eleştirmekten imtina etmeye sevk ediyor, dürüst olmak gerekirse. Benim son temennimdir yani Mehmet Bey'in istifa etmesi. Mehmet Bey'in iş bilip bilmemesiyle alakalı da bir şey söylüyor diyelim. Genel olarak ben aynı iktidarın daha önce yürüttüğü bir ekonomi programının yarattığı tahribatı bugünkü ekonomi programıyla aslında rehabilite etme çabası üzerine bir kelam ediyorum. Evet. Onu söyleyeyim yani. Bu benim için çok önemli. Şerh düşmek isterim. Şimdi tekrar diğer tarafa dönecek olursak, Mehmet Bey pozisyonu kabul ederken muhakkak bir takvim konuşulmuştur. Öyle ki artık 2016 sonrasında AK Parti içerisinde yükselen paranoya ve Tayyip Bey'in de aslında kendini daha izole ettiği, daha yalnızlaştırdığı bir yönetişim biçimi düşünülecek olursa, Mehmet Şimşek'e verilen otonomi akıl alacak gibi değil. Yani evet, böyle kaç tane insan işaret edebiliriz AK Parti'nin son 10 yılında?
Peki, hiç yani edemeyiz.
Hiç edemeyiz, değil mi? Şimdi ona bu raddede bir otonomi teslim edilmişse Tayyip Bey tarafından, ondan da bir takvim vaadi alınmıştır. Ve o takvim vaadi en doğru, en hakkaniyetli, hem her kesimin buhranını gözeten, yani toplumsal heterojeniteyi gözeten, hem reel sektörün sağlığını gözeten, hem finans piyasayı gözeten nitelikte olamayabilir. Yani aslında buradaki problem, temel problem yine bir takvim problemi. Evet. Hadi biz yeniden seçime gidiyoruz, erken seçime gidiyoruz dendiğinde bir seçim ekonomisi işletebilecek kadar sağlam rezervin olacak mı, olmayacak mı? Tamamen bu sayıkla aslında bir ekonomi programı dizayn edildiği aşikar diye düşünüyorum ben.
Peki şimdi reel sektörüne bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de bir ara inşaat furyası vardı. Reel sektörde iş yapan birçok firma inşaat şirketine döndü. O da en azından faaliyetini oraya kaydırdı. Şimdi de özellikle faizde çok ciddi bir geri var. Daha önce KKM'de vardı. Yani finansal enstrümanlarda bazı dönemlerde ciddi para kazanma fırsatları sunuyor. Ama bir yandan da Türkiye'nin ihracatı artıyor. Reel sektörünün güçlendiğini söyleyen insanlar da. Siz burada ne taraftasınız? Mesela reel sektör ve ihracatçı şikayet ediyor. Bundan önce 2 sene, 3 sene boyunca bedava krediye o kadar para kazandınız. Niye o zaman şikayet?
Şu anda Merkez Bankası'nın argümanı bu.
Evet. Ben
efendim reel sektör boğuluyor dendiğinde... Evet. Farklı odalarda kazandıklarına saysınlar.
Aynen. Tamam. Bu iş öyle çalışmıyor mu?
Yani bu iş öyle çalışmıyor. Bu iş neden öyle çalışmıyor? Üç tane şeyden bahsettiniz aslında. Hani ilkinden başlayalım, inşaat. Yani herhalde herkesin ailesinde ya da yakınında sağında solunda bir müteahhit, evet, vardır. Türkiye müteahhitler ve galericiler cennetidir diyebiliriz yani. Çünkü aslında orada bizim anladığımız şekliyle bir üretim yok. Brokerage var yani. Türkiye brokerage yapmaya çok müsait bir ülke. Onun üzerine de uzun uzun
demografisi var.
Çünkü biz çok üretim değil, aslında ticaret ülkesiyiz yani baktığınızda. Üretim değil, ticaret kültüründen geliyoruz. Bu coğrafya olması itibariyle de. her neyse. Ama inşaat sektörünün arşa çıktığı dönem diye işaret ettiğimiz döneme bakıyorsunuz. Yani onun kaç senelik bir süreç olduğuna bakıyorsunuz. O süreç içerisinde aslında inşaat sektöründeki gelir dağılımına bakıyorsunuz. Yani o dönemde yaratılan servetin diyelim inşaat sektörü üzerinde kaç tane aktör elinde toplandığına bakıyorsunuz. Orada bir anomali var her şeyden önce. Bu arada benim kürsüm Cambridge'de inşaat ve şehir ekonomisi üzerine. Yani sürekli emlak ve şehir ekonomisi üzerine. Sürekli emlak ekonomisi de anlatıyorum şüphesiz. Türkiye'de şöyle bir garabet oldu. Bu enflasyonist dönemlerde birinci derste şey deriz emlak iktisadı derslerinde. Enflasyonist dönemlerde emlak teveccüh gören varlık sınıfı haline evrilir. Her yerde böyledir. Enflasyonist baskı varsa piyasada emlak koşarsın. Çünkü enflasyonist baskının kendisi aslında sizin faiz oranlarınızın enflasyonun gerisinde kaldığı, ona tık nefes kaldığı anlamına gelir ki siz elinizdeki varlığı hem yani neyse elinizde o anda ne varsa onu muhafaza edebilmek için emlak koşarsınız. Hem de o varlığın üzerine borçlanmak çok makul bir hal alır. Borçlanabilme kapasitesi olan insanlar için. Şimdi bu olduğu zaman şöyle bir şey görüyoruz. Ya Cumhuriyet tarihinde görülmemiş volümde emlak satışı yapıldığı bir dönem. Aynı zamanda Türkiye'de ev sahipliği oranlarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ve bir mülksüzleşme olduğunu görüyoruz. Bu dönemde yapılan emlak satışlarına baktığımızda bunların çok büyük bir çoğunun resale olduğunu da görmek mümkün. Yani hala hazırda mevcut olan evlerin el değiştirmesi, takası itibariyle yaşandığını görmek de mümkün. Çünkü o dönem bile yani biz aslında en ağır enflasyonist dönemden geçerken bile inşaat sektörü gereken arzı sağlamakta güçlük çekiyordu. İnşaat sektörünün çok fazla bileşeni var ve inanılmaz girdi maliyeti var. O girdi maliyetleri o denli arttı ki emlak fiyatlarının haftada %10 falan arttığı bir dönemden bahsediyoruz işte 2021-2022 döneminde. O dönem bile yani arzda böyle çok ciddi bir artış göremedik biz. Ya da yeterli raddede artış göremedik. Çünkü inşaat piyasada gördüğümüz diğer başka varlık sınıfları gibi ben bugün bina yapmaya başlıyorum deyip yarın başlayabileceğiniz bir şey değil. Yani gerçekten bir planlama gerektiriyor. Siz bugünkü iktisadi koşullara göre değil, hatta sizin yaptığınız inşaat ne zaman bitecekse, o projenin aslında takvimi neyse, projenin farklı noktalarındaki iktisadi koşulları forecast ederek ilerlemek durumunda olduğunuz bir sektör olduğu için inşaat en çok etkilenen de şu andaki reel sektördeki daralmadan en çok etkilenen de sektör olarak karşımıza çıka geldi. Kazandıklarına saysınlar diyoruz tabii. Bu arada inşaat, otomotiv, tekstil ve kısmen gıda takip ediyor istatistiklere baktığımızda. Bilhassa iflas ve kongordato istatistiklerine baktığımızda. O zaman kazanan kazandığını attı cebine, ona saysınlar hikayesi de şu meyanda bence saçma. Çok enteresan Darwinist bir yaklaşım ama onu da doğru bir şekilde yapamadığımız bir yaklaşım diye düşünüyorum. Yani işte ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir. Zaten artık bu buhran döneminde hayatta kalabilenler daha resilient bir şekilde çıkacaklardır ve onlarla yola devam edeceğiz. Vakti zamanında ucuz parayı toplayıp bunu buffer yapıp doğru şekilde kullanamayan firmalar zaten çöksünler ki onların yerine daha sağlıklı yeni şirketler, yeni aktörler piyasaya girebilsin dendiğinde şunu unutuyoruz. O dönem kredi çekebilme kapasitesi herkesin birincisi aynı değildi. Belli bankalarla belli ilişkileri olan reel sektör aktörlerinin daha fazla ve daha uygun koşullarla kredi çektiklerini ve dahi aslında bu çektikleri kredilerin neredeyse hiçbir bölümünü kendi öz sermayelerine yatırım yapmak için kullanmadıklarını biliyoruz. Emlaktaki şişmenin kısmi sebebi bu. Hakeza emlak satışı artarken mülksüzleşmenin artmasının da sebebi bu. O dönem ama bunu yapmayan, girişimci deliliği olan diyeyim, farklı finansman yollarıyla aslında bir makine daha alan, bir üretim tesisi daha açan ya da istihdamını genişleten insanlar bugün cezalandırılıyor. Yani çok ters insentif var bakacağınız olursa. Evet. Şimdi o dönem ahlaki olarak sorgulanmaya açık finansal kararlar vermiş aktörlerin yaptığı eylemler yüzünden bugün aslında bir girişimci deliliğiyle fabrikasına, işine sahip çıkmaya çalışan insanları neden cezalandırmalıyız onu çok anlamıyorum.
Ama burada zayıf halka inecek. Bu zayıf halkayı nasıl tespit edeceğiz?
Zayıf halkayı nasıl tespit edeceğiz? Bunun üzerine çok kafa yordum. Çünkü bu çok basit bir cevabı olan bir soru değil şüphesiz. Her aklı selim insan gibi bu faiz artışlarının olması gerektiğini hatta bence çok yumuşak başlandığını düşünüyorum. Bence bir iktidar değişikliğinde %40'lardan 45'lerden açılacaktı. bu arada. Hadi yumuşak bile başlandı. İçerideki dengeleri.
Tabii %40'a daha yeni ulaştık.
Tabii Mayıs'ta yani içerideki dengeleri muhafaza edebilmek için, siyasi dengeleri başlamak için bir iktidar değişiminde olacağından çok daha yumuşak aslında başlangıç yapıldı. Bence faiz indirimi konuşuluyor şu anda, çok tehlikeli buluyorum falan. Yani bunları söyleyeyim her şeyden önce. Ben nakde erişimin, finansa erişimin, finansmana erişimin bu denli kısılmasına akıl erdiremiyorum. Eğer gerçekten onların hani şey, biraz böyle Ankara jargonuyla böyle biraz Darwinist bir yerden yaklaşacaksak biz. Ya sen %55'ten %60'tan ticari kredi veriyorsun. Onu alabilen adamın bir şey yapabildiğini eğer takip edebiliyorsan, bunu gerçekten öz sermayesine eklediğin ya da işte ticaret dengesini tutturabilmek için, çeklerini vesairesini ödeyebilmek için, yani makineleri çalışır vaziyete tutabilmek için harcayacağına emin olabiliyorsan, ki bunu yapabilme kapasitemizin olması lazım, öyle değil mi?
Tabii ki.
Neden vermeyesin? Adam bunu o faizlerden almaya razıysa. Öyle değil mi? Yani gidip makinesini satıp adamı işten çıkartıp o parayı alıp şu anda faize koysa çok daha makul aslında bir iktisadi senaryoya karşılık düşebilecekken, bir şekilde orayı çalıştırmak için nakde erişmeye çalışırken bu nakit erişimini tamamen ortadan kaldırmanın çok akıllı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada bu dediğimde herkese yapılmıyor. Yine reel sektördeki bazı aktörler devlet bankaları üzerinden diğer bazı aktörlerin, yine bazı sanayicilerin erişemediği kredilere erişebilir de vaziyette. Yani çok piyasa bozucu bir şeye dönüştü bu nakde erişim hadisesi, finansmana erişim hadisesi. Çok.
Evet, en çok şikayet eden de o zaten.
Yani en kredi. Üretken olan adam orada mesela belki krediye ulaşamazken en atıl vaziyette aslında reel sektöre iştirak eden adam olmayacak kredilere ulaşabilir vaziyette. Yani oradaki o adaletsizlik çok ciddi anlamda bir piyasa bozucu etkiye karşılık düşüyor. Yani bunu çok üzücü buluyorum.
Peki şimdi siz biraz da bölgesel kalkınma tuzağından bahsediyorsunuz. İşte bizim çok uzun zamandır konuştuğumuz bir de orta gelir tuzağı var. Hatta Ufuk Akçiğit yeni işte Dünya Bankası ile ilgili yaptığı raporu da paylaştı. O da zaten bu üzerine çalışıyor. Türkiye'de onun ne kadar verimlilik üzerine, Türkiye'nin ne kadar bu konuda geri gittiğini isteyenler buna bir şey açıklama kısmına koyarız. Nedir bu bölgesel kalkınma tuzağı? Orta gelir tuzağına oldukça benziyor. Biraz açıklar mısınız?
Orta gelir tuzağı çok uzun bir süredir kalkınma literatüründe zaten konuşula gelen bir konu. Yeniden Dünya Bankası başta olmak üzere birçok uluslararası örgüt bu orta gelir tuzağının altını çizmeye başladı. Çünkü aslında kıta Avrupa'sında yaşanan dinamiklere dönük yeniden bir teveccüh görmeye başladı. Orta gelir tuzağının çok kıymetli bir kavram olduğunu teslim etmekle beraber şu an bizim içinde bulunduğumuz durum için çok anlamlandırmak için en azından bu durumu kullanmaya müsait bir kavram değil. Zira Türkiye'de ortalama gelire baktığınız zaman veya ortalama gelirin nasıl seyrettiğine baktığınız zaman, gelir dağılımına baktığınız zaman bu orta gelir tuzağının işaret ettiği ülkelerden çok daha farklı bir trajektörü, çok daha farklı bir trend görüyoruz. Bölgesel kalkınma tuzağı orta gelir tuzağından ilhamla Avrupa Birliği başta olmak üzere yine birçok uluslararası örgütün teşvikiyle bir grup iktisatçının, coğrafyacının, şehir bölge plancının üzerine çalışmaya başladığı bir konu. Burada bahsedilen şey şu: uzun süreli durağanlık veya gerileme yaşayan bölgelerin iktisadi ve dahi sosyal ve siyasi pozisyonunu tarif etmek için kullanıyorlar bölgesel kalkınma tuzağını. Ülkenin geneline baktığınızda burada aggregation bias diye bir hadise vardır. Yine öğrencilerimize söyleriz, yani ortalama gelirleri karşılaştırırken ülkelerin ortalama gelirlerini karşılaştırmanın ne büyük bir fecaat olduğunu hep tarif ederim. Zira ülkelerin standart deviasyonları birbirinden çok farklı oluyor. Bazı ülkeler çok heterojen, diğerleri çok homojen. O meyanda bize oradaki refah düzeyine dair hiçbir anlam ifade etmiyor yani baktığınızda. Herhangi bir şeyin ortalaması ülke bazında. Ben çok mikro coğrafyayla uğraşmaya teşne olduğum için hep böyle geocode datalarla, efendime söyleyeyim, hep mikro datalarla benim için inebildiğin kadar in ve heterojeniteyi tespit ettir. Yani benim kas hafızam, refleksim öyledir. Bölgesel kalkınma tuzağı da bu yüzden çok önemli. Yani ülkenin genel vaziyetine baktığınız zaman birçok Avrupa ülkesinde aslında vaziyetin çok kötü olmadığını görebilirsiniz geçtiğimiz 20-30 sene içerisinde. İstatistiklerle de bunu gösteriyorlar. Daha sonra bunu önce bölgeler, teritoriyel bölgeler, daha sonra kentler ve hatta bunu aslında kentlerin içerisindeki mahalleler bazında bile yapmak mümkün. İktisadi durumunun ne şekilde evrildiğine baktıklarında bazı yerlerin çok iyiye doğru giderken diğerlerinin çok kötüye doğru gittiğini ve hatta bu gidişatın temporal olmadığını, çok uzun vadeli olduğunu, haliyle de oralarda, yani bu bölgelerde iktisadi vaziyetin durağan veya kötüleşmekte olduğu yerlerde çok ciddi strüktürel değişiklikler gözlemlediklerini belgeliyorlar ampirik bulgularla. Bu strüktürel değişikliklere tabii ki de ölen endüstriler, bu endüstrilerle bağlı diğer endüstrilerdeki zayıflama, bu bölgedeki istihdam dinamiklerinde kalıcı değişiklikler, bu istihdam dinamiklerindeki kalıcı değişiklikle beraber oradaki konut ve barınmayla alakalı dinamiklerdeki değişiklikler, o konut ve barınmayla alakalı değişiklikleri takiben oradaki sosyal hayat ve sosyal uyumla alakalı değişiklikler ve dahi en sonunda insanların oy verme davranışlarındaki çok ciddi kırılmaya kadar giden böyle bir zincirleme aslında neticeler silsilesine sebebiyet veriyor diyorlar ve asıl bakmamız gereken şey bizim o yüzden bölgelerin ve hatta o bölgelerin içerisindeki kentlerin ne şekilde perform ettiği, ülkenin performansından ziyade.
Siz Türkiye'ye bana bakıyor musunuz?
Evet, şu anda çalışıyoruz. Onu bir
sonuçta grup, çıkmaya başladıkça.
Çıkmaya başladı. Yani Türkiye'de maalesef onu zaten seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra CHP'yi kazanan iller Türkiye'nin mesafe yurt dışı hastasının şu kadarını falan o zaman dillendirilmeye başlanmıştı. Çok inanılmaz bir heterojenite var yani. Orada bir çeşitlilik durumu var. Ve daha bizde bölgesel entegrasyon politikaları hiçbir zaman Türkiye'de olmadığı için bu arada yani AK Parti döneminde yok ama onun öncesinde de yok. Hani böyle bir bölgesel çekim merkezi vardır. Onu besler nitelikte fonksiyonda başka şehirler vardır ve bölgenin bölge olarak bir misyonu vardır. Bu çok işler bir mekanizma olmadığı için bizim bunu rehabilite etmemiz de çok zor gözüküyor.
O zaman hani seçim geceleri harita olarak boyanır ya işte CHP, AKP son 20 senede öyle en azından. İşte muhafazakar kentte işte batı, sahil kısmı, iç kesim işte daha doğru Kürtlerin yolunu yaşadığı yer. O zaman o kadar basit değil yani. Sadece ideolojik olarak sınıflandırmak. Zaten son seçimde de gördük. Her zaman çalışmıyor değil mi? Bir sebebi var.
Her zaman çalışmıyor. Her mahallede de çalışmıyor. Bazen yani
mahalle bazında da çalışmıyor. Tabii.
Kültürel etkinin, kimlik etkisinin egzajere edildiğini düşünüyorum Türkiye'de. Turist olmak gerekirse.
Evet, bu da ayrı bir tartışma konusu tabii.
Bu tabii bambaşka bir tartışma konusu. Ve ama o meyanda da şunu da söylemeliyim yani işte mesele ekonomi mesele. It's the economy stupid. Mesele ekonomi ahmak. Bir tane hatta öyle de bir başlık çıkmıştım. Ya onun da doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Orada da yine ülkenin genel iktisadi vaziyetine değil, o bölgedeki, o şehirdeki, hatta o ilçedeki ve o mahalledeki iktisadi koşula bakarak ancak insanların siyasi tercihlerindeki kırılmaları anlamak mümkün diye düşünüyorum.
Bu aşamada bir son kısmı da geliyoruz. Bu biraz makro iktisat fetişiyle ilgili konuşmak istiyorum. Sizin sıkla diye getirdiğiniz bir şey. Şu bağlamda soracağım. Şimdi biz 2023 Mayıs seçimlerine giderken biz kanal olarak da biraz makro iktisat fetişi yapıyoruz. Şöyle bir şey vardı. Partinin stratejine, ittifakların yanlışlarına, aday verme süreçlerine ona bakalım. Onlar çok etkili. Onlar büyüyor ama ekonomik açıdan ekonomi çok kötüleştiği, işte rezervlerin çok eridiği, eksiye gittiği, dövizin çok daha ağırlandığı, enflasyonun artmaya başladığı ve bu yüzden de AK Parti'nin ve Erdoğan'ın seçim kazanmanızın mümkün olmayacağı argümanı vardı. Ta ki işte son bir Şubat, Ocak Şubat'a kadar bu şey hakimdi. Kim olsa kazanı mantığı da vardı zaten. Ama kaybediydi yani muhalefet kaybetti, AKP kazandı. 2024 yerel seçimine geldiğimizde de genel seçimlerden sonra damadan olmuş bir muhalefet. Kendi krizini yaşayan bir muhalefet vardı. İstanbul başa baş. Anadolu'da birçok büyük şehirde CHP'nin kaybedeceği söyleniyordu. Ta ki Şubat, Mart aylarına kadar bu fikir herkeste vardı. Hatta ilk ankette açıklanınca herkes çok şaşırdı. Yani bu kadar fark nasıl olur falan diye. O zaman da iktisatçılar diyordu ki ya işte düzelmeye başlıyoruz. Rezervler toparlanıyor yavaş yavaş. Sistem, piyasa normalleşmeye başlıyor. Bu iş pozitif bir şey olacak. Ama tam tersi bir sonuç çıktı yani iktisatçı. Yani son iki seçimde esasında Türkiye'de makro iktisat yorum yapan birçok insan ters duruma düştü. Seçim sonuçları itibariyle. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu makro iktisatın çok önemsenmesine mi? Yoksa iktisatın politikaya olan ilişkisine mi? İyi yorumlanmasının hatasına mı?
Makro iktisat fetişi Türkiye özelinde değil aslında. Benim bu yine emlak iktisadı anlattığım bir derste 2008 mortgage krizini anlatırken hep değindiğim bir şeydi. Orada bir gün bir derslikte bu kavramı uydurdum yani ben. Ondan sonra kendi uydurduğum kavrama aşık oldum. Onu şimdi böyle her yerde kullanıyorum. Ve Türkiye için de tabii cuk oturuyor ister istemez. Tabii. Sizin de makro iktisat fetişi olduğunu biliyorum bu kanalın da yani şeyde sürekli.
Azaltacağız.
Makro iktisadi göstergeler üzerinden Türkiye'yi anlama çabası hepimizde oluyor ister istemez. Bu arada ben senelerce makro iktisat dersi de verdim, uluslararası ticaret dersi de verdim, mikro da verdim. Yani böyle her ne kadar üzerine araştırma yapmasam da Bir iktisatçısan aslında iktisadın her yerine dair bir fikir sahibi olman gerekiyor. Çünkü sistemin kendisi kompleks olduğu için aslında sadece bir tarafına bakarak bütüne dair bir anlam çıkarma egzersizi anlamsız olmuş oluyor ister istemez. Makro iktisatçılar neden ters düştü mevzusu? Yine işte az önce bahsettiğim gibi Türkiye'nin çok heterojen bir yapıda olmasıyla çok ilişkili. Ve bu heterojenitenin ben doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Şimdi böyle revenge voter diye bir kavram var. İntikam seçmeni. Bizim literatürde. Ben Brexit üzerine yazdığım bir makalede de buna çok işte değindim. İsveç için senelerdir oradaki seçmen davranışını çok mikro coğrafi düzeyde takip ediyorum. Bu revenge voter kavramı çok önemli çünkü gerçekten çok sert dönüşümler gözlemledik belli başlı bölgelerde ve bu bölgelerin de iktisadi olarak az önce yine bahsettiğimiz gibi büyük buhranlara çok daha büyük çarpanla aslında temas ettikleri ve bu bölgelerde yaşayan insanların değişen dünya düzenine bu meyanda adapte olma kabiliyetinin daha sınırlı olduğu. İşte Trump'ın seçilme hadisesi de böyle oldu. Brexit referandumu da böyle oldu. İsveç demokratlarının İsveç'te %4'lerden %20 küsürlere bulaması da böyle oldu. Yunanistan'da da böyle oldu. Fransa'da da böyle oldu. İtalya'da da böyle oldu. Bakıyorsunuz iktisadi anlamda boğulan bir grup varsa bunlar daha popülist siyaset yapan yere teveccüh gösteriyorlar. İşte Türkiye'de niye tam tersi korelasyonu görüyoruz aslında bakacak olursanız? Yine şunu anlamak çok önemli. Türkiye'de reel sektör dediğiniz şey zaten bir avuç şehirde aslında konsantre vaziyette. Yani sanayi ve sanayi üzerinden yaratılan refah çok az sayıda şehirde görebildiğimiz bir şey. Genellikle bu orta ölçekli şehirlerde mesela tarım lobileri çok kuvvetlidir. Tarım daha fazla dillendirilir. Küçük ölçekli şehirlerde istihdamın yarısından fazlası kamu istihdamıdır. Diğer insanlar diğer çevre illerdeki yine tarım faaliyetlerine iştirak ederek kendi hayatlarını döndürürler. Ya, Türkiye geç sanayileşen bir ülke olduğu için sanayi de çok az sayıda aslında şehirde konsantre olduğu için bu makro iktisadi değişkenlerden etkilenen reel sektör dinamiği Türkiye'nin çok kısıtlı bir coğrafyasında yaşayan insanların hayatını etkiler vaziyette. Yani çok büyük bir yekünü tarım teşvikleri vesairelerle bir şekilde.
Hani nüfusa oranı?
Nüfusa oranı itibariyle baktığınız zaman da yani çok bakın yani bu tarım mevzusu daha yeni patladı. Hiç daha önce duyuyor muyduk mesela? Yani şimdi çiftçiler müftçiler ayaklandı baktığınızda. Çok nadirdir işte 2021 Adıyaman tütün eylemleri falan gibi şeyleri ancak.
Küçük lokal şey.
Çok lokal şeyleri duyarsınız ama genellikle çiftçinin gönlü hoş tutulur Türkiye'de. Yani 80'lerden beri bu böyledir yani. Reel sektöre bir şey yapılırken çiftçi de olduğu gibi en azından kala gelsin. Mazot yardımı yaparsın, tohum yardımı yaparsın. Şimdi bakın çiftçi ayaklanmaya başladı bir şey oldu diye hemen özel tarım arazilerinin kiralanması mevzuatı falan çıkartıldı işte geçtiğimiz hafta. Bir şekilde çiftçinin gönlünü hoş tutup kamu personeline de ülkedeki iktisadi koşullara referanslı maaş artışı yaptığınız zaman küçük şehirde yapmışsın, Bayburt'ta yaşayan bir kamu personelinin aldığı maaş zammını ve oradaki yaşam giderlerini düşünün. Oradaki insanla şimdi şurada Bostancı'daki adamın hayatı aynı olabilir mi?
Tabii.
Yani o minvalde bizim iktisadi strüktürümüz zaten bu diğer ülkelerde gözlemlediğimiz şekliyle makro iktisat ve seçmen davranışı korelasyonunu tutturmamıza müsaade etmiyor.
Peki bu AKP'nin gördüğü ve ona göre strateji ürettiği bir şey mi sizce yoksa muhalefetin yanlış yok. Yani AKP'de ekonomi politika özellikle seçim ekonomisini buna göre mi yapıyor?
Bence AK Parti zaten kendi yurdunda parya. tam Pınarcı. Ekoden gelmek gerekirse o paryalık mevzusunun altını çok çizerek siyaset yapan kültürden bir gelenekten geldiği için şüphesiz ki yakın zamana kadar siyasi spektrumun diğer yerlerinde siyaset yapmaya çalışan aktör veya partilere nazaran ülkeyi anlama kapasitesi çok daha geniş, çok daha sağlam bir siyasi hareketti. AK Parti'nin kaybettiği yerde tam olarak aslında bakacak olursanız bu oldu. Yani parti mahiyetini kaybettiğinde, parti coğrafyayla olan ilişkisini kaybettiğinde AK Parti'nin de siyaset üretebilme kapasitesi erimiş oldu. Yani siyaset yapabilme kapasitesi erimiş oldu. Tam da bu esnada ama muhalefet dediğinizde bir sürü unsur olan bir şey. Ama CHP ve CHP'nin aslında yerel seçimlerdeki başarısına eğer işaret ediyorsanız tam da bu esnada CHP belki de tarihinde hiç görülmemiş bir kapasite artırımına gitti diyebiliriz. Onu da şuradan görüyorsunuz. CHP'nin kazandığı il ve ilçelere baktığımızda aday seçiminin ne kadar doğru olduğunu gördüğünüzde. Gerçekten yerelde gerçekten yerelin teveccüh gösterdiği ve partiye gösterilen teveccühten daha yüksek hep teveccüh görmüş adayların yürüttüğü lokal siyasetle aslında bu yerel seçimlerin neticesi böyle oldu diye düşünüyorum.
2019'da da öyleydi nispeten ama 2023'te bambaşka. 2020'de bambaşka.
Ama bu mesela genel seçimlere tahvil edilebilir mi?
Göreceğiz.
Onu göreceğiz yani. Orada da ben çok temkinli tahminlerde bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Yerel seçim dinamikleri çok farklı. Seçim dinamikleri.
Evet. Tabii bambaşka bir Türkiye olacak muhtemelen.
Bambaşka bir Türkiye olacak. Hangi aktörler hangi orada olacak? Nasıl bir siyaset, tarzı siyaset yürütecek adaylar veya il ve ilçe örgütleri o çok belirleyici olacak.
Çok teşekkür ederiz. Konuşacak çok şey var ama tabii zaman kısıtlı. Tekrar görüşmek umuduyoruz Özgür Hanım.
Ben çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Sağ olun. Sevim. Sağ olun.